neyse adımız bile
yemek
uygun
yemek için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Programımızın ilk bölümünde emekli TRT prodüktörü, yazar Haluk Gürkan Arı'yı konuk edeceğiz. Hemen sonrasındaysa İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız olacak Göç Yolları köşemizde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Çok zor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emekli TRT prodüktörü, yazar Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk sizin.
Aslında siz bana hoş geldiniz deseniz galiba daha iyi olurdu. Çünkü siz zaten bu stüdyonun asıl sahibisiniz. Yıllardır konuklarınızla ve verdiğiniz emekle bu mikrofonlardan yıllarca seslendiniz dinleyicilerinize.
Çok teşekkür ederim ama stüdyonun ve mikrofonun sahibi sensin.
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, harika bir kitap yazdı değerli konuğumuz. İsmi Stüdyo Kokusu ve bu kitapta özellikle ünlü radyo programcılarının, spikerlerin, prodüktörlerin yayın hatıralarını ve özellikle TRT'ye nasıl girdiklerini ve sonrasında geçirdikleri o TRT yaşamının küçük küçük kesitlerini aktarmaya çalıştı. Detayları kendisinden alacağız ama ben hemen kitaba geçmeden önce... Sayın Arı, şöyle bir şey yapalım mı? Bir şöyle nefes alalım.
Tamam.
Derin bir nefes.
Evet.
Ve ben hemen Sayın Arı'a sorayım. Stüdyomuz hala o sizin hatırladığınız gibi kokuyor mu?
Evet, kokuyor.
Şimdi dinleyicilerimize bunu nasıl anlatırım diye düşündüm ama bilemedim. Nedir
tabii
bu
bilmiyorum, sen
kokusu?
Şu anda bir stüdyo kokusu alabiliyor musun sizin? Aslında tabii epey olmuş senin de spikerlik mesleğinde hizmetlerin TRT'de. Ama stüdyo kokusu belirli bir yaşanmışlıktan sonra geliyor. Özellikle o stüdyoda o kadar çok sesler şu duvarlara birikmiş ki, hı hı, yıllarca hem konukların hem spikerlerin. Şimdi ben pek çoğunu hatırlayamıyorum tabii ama diyelim ki Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şener Mete'yi biliyorum. Evet. Rezan Kılıç'ı biliyorum. Yani onun gibi çok değerli spikerler ve onlar kadar da değerli konuklar. Hepsi burada. O kadar çok şey anlattılar, o kadar çok şey birikti ki bu stüdyolarda. İşte kokan aslında bu stüdyoların biraz eski ve yaşanmışlıklarla dolu oluşu.
Evet.
Yani bu stüdyoya girdiğimiz zaman bizim tüm yayın hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor. İlk başta senin söylediğin gibi şöyle bir nefes alıp, evet, bu stüdyo kokusunu ben özlemişim.
Ne mutlu bize ki size bu kitapla bir kez daha dinleyicilerinizle, okurlarınızla ve mutlaka bu kitaba emek veren ve sesiyle, o anki sözleriyle sizin kaleme almanızı sağlayan değerli yapımcılar, değerli prodüktörler, değerli spikerlerin sesleriyle dolu ve kaleminizden dökülen o güzel sözcüklerle dolu bu kitap. Aslında duvarların dili olsa da konuşsa desek sanıyorum,
evet,
yanlış bir ifade kullanmış olmayız.
Çok doğru, çok doğru, çok doğru.
Kim bilir kimlere ev sahipliği yaptı bu stüdyolar.
Tabii, tabii.
Şimdi koku deyince aslında şunu da anlamak lazım. Hani evet, çok fazla söz konuşuldu bu duvarların içinde, bu mikrofonlardan dinleyicilere ulaştırıldı ama şöyle bir şey de var. Hani koku olarak gerçekten fiziksel bir koku da var. Çünkü bizim duvarlarımız yalıtkan.
Hı hı.
Ve o yalıtkan olması için, dışarıdan sesi içeri almaması için pek çok yalıtkan malzemeyle döşenmiş durumda. Onun kokusu da işin içine girince galiba koku böyle bir şey olsa gerek.
Doğru, doğru. Yani aslında böyle bir koku da alıyorsunuz ama bizimki biraz daha böyle ruhani, biraz,
evet,
daha böyle psikolojik böyle bir koku. Yani stüdyo bizim yuvamız, bizim her şeyimiz. Mikrofon aynı zamanda eski deneyimli yayıncılar onu söyler. İşte bizim namusumuz. Yani şu peteklerin içinden belki milyonlarca, binlerce sizi dinleyen kişi bakıyor ve siz onlara konuşuyorsunuz. Onlar sizi görmüyorlar, siz de onları görmüyorsunuz ama orada o kadar büyük bir kalabalık var ki siz onlara seslenirken işte elinizden geldiği kadar her şeyi stüdyonun dışında bırakıyorsunuz. Buraya geldiğinizde tamamıyla onlara en doğru, en akılda kalıcı, güzel Türkçeyi de o programı sunuyorsunuz ya da konuklarınız da uzman olduğu konularda bilgileri aktarıyorlar.
Evet, o kadar güzel özetlediniz ki biz şu anda dinleyicilerimizi görmüyoruz ama o mikrofona baktığımızda ve şu an sizinle konuşurken biliyoruz ki milyonlar bizi dinliyor. İyi ki de dinliyorlar, iyi ki de varlar. Tabii, biz onların tabii. sayesinde bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Bu arada sizin mutlaka bütün bu kitaba isim katan, bu kitapta onları yazdığınız isimlerin aktardıkları ve onlara sorduğunuz sorulardan biriyle başlayayım. Hı-hı. Hani TRT'ye o giriş hikayenizi bu sefer siz paylaşır mısınız evet, dinleyicilerimizle? Evet.
Aslında 1985 yılı benim de hikayem öyle başlıyor. Tabii televizyon ve radyolardan duyduğumuz anonslarla işte TRT radyolarında görevlendirilecek prodüktör, yardımcı prodüktör alınacak diye. Ben de bu güzel bir fırsat dedim. Belki işte herkes bunu duyup ben bunu müracaat edeyim, başvurayım diye düşünemez ama benim de içimde, yapımda yani böyle bir şey vardı demek ki. Hemen tabii kolları sıvadık, müracaatlarımızı yaptık, her şeyi. Ondan sonra tabii belirli bir genel sınav oldu. İşte herhalde 4000-4500 kişi filandı. Ondan sonra o sınav sonrasında zannediyorum 500'e düştü bu sayı. Ve biz hala TRT kurum personeli kadrosunda yokuz yani sadece sınavları kazandık. Ondan sonra mülakatlar, mülakatlarda biraz elendi. Ondan sonra kompozisyon sınavları yani metin yazma. Ondan sonra orada da bir kısım elendi. Evet biz 86 yılının ilk aylarında toplam 65 kişi olarak kursa katıldık. 3 ay çok yoğun bir kurs gördük. Yani aslında kurs konuları her konuda diyebilirim. Yani çok sesli müzikten, işte operadan, bildiğiniz klasik müzikle ilgili kurslar gördük. Ceza hukukuyla ilgili kurslar gördük. Çünkü yayın yapıyorsunuz. Söylediğiniz her cümle çok önemli. Kitle iletişim aracı olduğunuz için, kamu yayıncılığı yaptığınız için o söylediğiniz sözlerin herhangi bir suça teşvik ya da işte onu bilmeniz gerekiyor ki onu söylememeniz evet, lazım. Onun için evet evet. Ceza hukuku da gördük ama bunun yanı sıra mesleki kurslar, metin yazma, röportaj teknikleri. Biz prodüktör olarak girdik ama bizim sesimize de baktılar. Yani bizim sesimiz, Türkçemiz, diksiyonumuz nasıl onlara da baktılar. Yani o dönemde prodüktör bile alınırken bir spiker titizliğiyle kulağıyla dinleyip evet bu prodüktör ama kendisi de sesiyle röportaj yapabilir anlamında o dönemlerde öyleydi. Biz hala kursları bitirdik. Ondan sonra tekrar sınavlar ve o kurslardan sonra tabii bizim tamamıyla bakış açımız değişti. Artık bakıyorduk ama görmüyorduk ya da görüyorduk ama bakmıyorduk olayı vardır ya. Hı hı. Ondan sonra her şeye çok farklı bakmaya başladık. Yani antenlerimiz daha açıldı. Çünkü siz burada kamu yayıncılığı yapıyorsunuz ve binlerce kişiye o bilgileri aktarmak zorundasınız. Yani bu kişiler arasında sizin hedef dinleyicileriniz arasında işte engelliler de olabilir, kadınlar olabilir, yaşlılar olabilir, gençler, çocuklar olabilir. Söylediğiniz her söz hem doğru bir Türkçeyle aktarılmalı hem de onları üzmemeli, onları rencide etmemeli ya da onlar için olumsuz durum oluşturmamalı. Yani zaten TRT'nin ilkeleri arasında da bu vardır. Kurstan sonra sınavlar, yine kompozisyon, yine mülakat, yine işte böyle şeyler filan. Ben 1986 yılı Haziran'ın sonunda Trabzon Radyosu'na çıktı tayinim. Ve ben Trabzon Radyosu'na başladım.
Bu arada yani bu 65 kişiden yine eleme oldu öyle değil mi?
Oldu ve kurstan 35 kişi yanılmıyorsam 34 müydü tam şu anda hatırlayamıyorum ama o kadar kişi prodüktör olarak Türkiye'nin işte 7 bölge 8 bölge buralara radyolara dağıldık. İşte ben Trabzon Radyosu'nda göreve başladım ve ilk görev yerim orasıdır ve bütün ilkleri de orada yaşadım. İlk evet. röportaj, ilk program, ilk metin yazma. Tabii o zaman daktilolarla yazıyoruz. 5 nüsa yazmamız lazım. O hepsinin arasına birer karbon kağıdı ne diye sorabilirsiniz ama şimdi anlatamam sizi.
Yok, dinleyicilerimizi ben biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum, bilmez miyim?
Ondan sonra metinler yazıldıktan sonra elleriniz böyle kapkara olurdu. Ondan sonra tabii onların müziklerinin seçilmesiydi, montajıydı, seslendirmesiydi filan. Hepsi yani tüm programla ilgili, prodüksiyonla ilgili tüm ilkleri de Trabzon'da yaşadım. Ondan sonra işte 89'un sonunda, 90 yılında evlenip eş durumundan Ankara Radyosu'na tayin oldum. Ve hocalarımla birlikte aynı programlarda çalışma fırsatı da yakaladım. Hı hı. Trabzon Radyosu, Bölge Radyosu ama Merkez Radyo olarak Ankara Radyosu'nda tabii farklı bir önemi, farklı bir durum vardı. Yine Günaydın Türkiye, Günaydın programıyla burada da Ankara Radyosu'nda da başladım.
Aslında Günaydın Türkiye ile başlayıp gecenin içindenle sonlandırdınız, evet, öyle değil mi?
Evet.
Sabahtan başlayıp geceye evet. kadar yapılan yayınlar
Şimdi
gibi.
Şimdi Günaydın programı Türkiye radyolarının en eski programı bant olarak yayınlanan ki 60'lı yılların sonlarında falan başlamıştır. Gecenin içinden de Türkiye radyolarının canlı yayınlanan ilk en eski programı diyeyim yani 1980 yılı. Ocak ayında ilk başlamış.
Benim Atilla de sunmuşluğum Sarıkkaya'da. Vardır bu arada.
Evet,
gecenin içinden
evet.
programı.
Aslında o bir spikerler içinde, prodüktörler içine bir ölçüdür. Evet. Yayın hayatında, yayıncılıkta. Bence herkes prodüktör, yayıncı olarak diyeyim. Prodüktör, spiker, belki teknik yapımdaki arkadaşların. Hepsi muhakkak bir günaydın, bir de gecenin içinden yapmalı. Çünkü bir prodüktör olarak bu programlarda her türlü imkanı kullanabiliyorsunuz. Röportaj yapabiliyorsunuz, müzikleri çalabiliyorsunuz, drama yapabiliyorsunuz. Yani bizim tek kaynağımız ses biliyorsunuz radyoda. Ses olarak kullanabilecek her şey. Ben skeçler yazdım. İşte onları... Günaydın programında yayınladım deyimlerin hikayesi. Yani çok ilgi gören şey ama bunun yanı sıra çok fazla konuk. Tarımla ilgili o zamanlar kırsal kesime yapılan bir yayındı Günaydın. Ama şimdi tabii sosyal değişimlerle birlikte artık şimdi genel dinleyici yani büyük kentlere yapılan bir program haline geldi diyebiliriz.
Evet, gerçekten çok özel, çok güzel bir yayındır gecenin içinden. Ve dediğim gibi ben de sunma şerefine erişen spikerlerdenim. Bu stüdyo kokusu da sanıyorum gecenin içinden programından çıktı. Öyle değil mi?
Evet, 2010 yılında gecenin içinden programını yapıyordum. Dedim ki bir bölümünü deneyimli yayıncılara ayırmam lazım. Neden? Çünkü radyo yayıncılığı ya da yayıncılık çok kolay bir iş değil. Tamam, biz işte anlattığım gibi... o dönem öyleydi. Bu kadar çok kurslardan yani müracaatla işe başlamamız arasında yaklaşık 8 ay var. Yani bu 8 ayda da hiç boş hani gittik oturduk haber bekliyoruz gibi de değil. İşte kurslar gönüllü, sınavlar, mülakatlar, röportajlar, kompozisyon yazmalar filan. Onun için bir yayıncının kolay yetişmediğini, yayının gerçekten zor ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunu anlatmak için kime başvurmanız lazım? Deneyimli yayıncılara.
Evet.
Yani bu prodüktör, spiker. Ama ben mesela tüm radyoda görev yapan diğer meslek grupları, yani mesela Türk Sanat, Türk Halk Müziği sanatçıları, teknisyenler. Çünkü onlar da birebir yayının içindeler. Onun için onlarla da konuştum. 2010, 2011 ondan sonra da 2016 ve 2017'de de ve buna radyodaki günlerim diye bir isim verdim. O zaman kabul edildi ve konuk ettiğim deneyimli yayıncıların radyodaki günlerini konuştuk. İşte nasıl radyoyla tanıştılar, daha sonra neler yaptılar, dönem arkadaşları kimlerdi, öyle şeyler çıktı ki yani ben bile hala kitap alıp okuyorum. bazen altını çiziyorum. Çünkü her bir yayıncının anlattıkları farklı bir kitap şeklinde gibi algılanabilir. Çünkü bu aslında bir edebi bir roman değil. Ya edebi bir kitap da değil. Bu bir proje, bir anı.
Yani, aslında televizyonda olsa belgesel bence.
Gibi olabilir, evet. Bu bir projeydi ve ben bu projeyi de hayata geçirmek için kalıcı olsun dedim. Çünkü bu yayıncıların hepsi gerçekten çok önemli. Ama maalesef pek çok, hele günümüz gençliğimiz, yayıncılarımız bunların çoğunu bilmiyor. Yani şimdi Ülkü Kuranel, yani haber spikeri, ama mesela Meclis televizyonunu açan kişi, ama Ankara Radyosu'nda da görev yapan bir spiker. İşte Jülide Gülizar, Filiz Ercan yaptığı kadın programlarıyla hep üst düzeyde. Ama o spiker olarak girmiş, daha sonra ben sunuyorum ama kendi programımı da sunmak istiyorum diyerek prodüktörlük sınavına girmiş ve onu da kazanmış. Prodüktör spiker olmuş Elçin Temel. Adile Naşit'in hani böyle Ayşe, Fatma, Hasan diye hani hikayeler anlatırdı. Evet. Onun metinlerini yazan kişi Elçin Temel. Şimdi bunu kaç kişi biliyor? Ahmet Melik mesela, Türk Sanat Müziği Ses Sanat. 10 yıl diyor kendi sesimizi dinleyemedik. Çünkü o zamanki teknolojiyle bir kayıt yapıp onları dinleyebilme şansları yok. Okuyorlar, canlı olarak kaydediliyor ve yayınlıyor. Onlar stüdyodayken yayınlanıyor. Daha sonra işte bir bant çalar, o eski işte onlardan alıp bulup onları mesela oradan dinleyebiliyor ancak. Öyle söyleyeyim. Mehpare Çelik işte pek çok zaten. Ali Kocatepe yani diyelim ki 60'lı 70'li yıllarda, biz şimdi bile pek çok batı müziği, popüler müzik programları yapan kişiler, müzikleri o zamanki teknolojiyle bulabilmedim. Çünkü bant da yayın yapılıyor. CD, kaset, hani öyle böyle taşınabilir çok rahat şeyler de yok. Ya nereden buluyorsunuz bu müzikleri de gençlere güncel müzikle ilgili bilgiler veriyorsunuz? Büyükelçiliklerden. Ya da işte dünyaya giden, gezen arkadaşlarına siparişler veriyorlar. Onlar oradan o müzikleri getiriyorlar ve böyle bir çaba, böyle bir koşuşturma. Bunlar ne için? Dinleyiciye iyi müziği dinletebilmek için. Bizler ne için bu kadar çaba gösterdik, ya da diğer deneyimli yayıncılar? Hı hı. Dinleyicilere bir yerde bizim yaptığımız işin bir parçası da eğitim. Eğitirken de aynı zamanda eğlendiriyoruz çünkü. O eğitimi verebilmek. Çok kişiden duymuşuzdur. TRT söyledi baba. Ben ona inanırım. Babasına bile inanmaz mesela. TRT'den söylenen bir söz, o onun için çok önemlidir. O yüzden güvenilirdir. Yani TRT radyoları bu yüzden bir okuldur. Yani burada çalışanlar o okulun aynı zamanda birer öğrencisi. Ama dinleyicilerimiz de aynı zamanda, onlar da bir öğrenci. O yüzden benim hala daha okulum, yuvam, evim. Çünkü radyo evidir eskiden beri. Onun için radyo ve radyo evi, bu stüdyolar her zaman için bizim yuvamız, öyle söyleyeyim.
O zaman yuvanıza bir kez daha hoş geldiniz.
Sağ olun, çok
mutlu ettiniz bizi. İyi ki de böyle bir kitap çıkardınız. Çünkü evet, biz o 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20 dakikalık yayınları radyodan dinliyoruz. Ama bu yayınların da bir kitap haline dönüştürülüp ve sonraki nesillere anlatılacak bir kaynak haline dönüştürülmesi gerçekten çok kıymetli. Emeklerinize sağlık. Siz de demişsiniz ki TRT radyoları bir okul. Ben artık mezun oldum ama ben o mezuniyeti kabul etmiyorum. Çünkü dediniz ki TRT halen dinleyiciler için de bir okul, bizler için de bir okul. Tabii. Herkes için okul olmaya da devam ediyor, devam da edecek.
Tabii, tabii, muhakkak öyle olacaktır. Yani bu kitabı okuyanlar ne bulacak? Bu kitabı okuyanlar bir kere eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Stüdyo Kokusu, işte Dorlyon yayınlarından çıktığı 385 sayfa. Ah, İlker Şentürk'tü kitabın basımında yardımcı olan kişi. İşte Sina Bey editörümüz, Sema Hanım Deşifreder'de yardımcı oldu. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Büyük bir emek var
Evet.
çünkü burada. Onların da büyük katkıları ve emekleri var. Tüm programıma konuk olan yayıncıların hepsine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. 180 yayıncıdan bu kitapta sadece 32 tanesine yer verebildim. İşte biraz radyo yayıncılığının aslında ne kadar keyifli ama bir o kadar da
Zor
zor
olduğunu, değil mi?
olduğunu, işte 5 dakikalık bir program için haftalarca nasıl çalıştığımızı, 40 saniyelik bir sinyal için günlerce müzik aradığımızı, bunlar çok önemli. Onun için dinleyicilerimiz de dinlerken belki bu şekilde
Bu gözle
dinlerler. Evet,
dinleyebilirler,
yani
değil
bir
mi?
emek var. Tabii onlar kendileri bizi görmedikleri için nasıl hayal edebiliyorlarsa. Çünkü radyo yayıncılığı, radyo sihirli bir kutu. Oradan çıkan sesleri dinleyici kendi kafasında, ben derim ki hep kulaklarında şekillendirmek. Şimdi bunları anlatıyoruz ama çok zor. Yani görsel bir şey yok. Onun için sözlerimiz, o yazarken metnimizin teknik olarak biraz daha onlara anlatabilecek gibi kısa cümlelerle, biraz daha betimleyerek falan kulaklarına şekillendirmek lazım. Onun için keyifli bir iş yapıyorsunuz
Çok
hala.
teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz bu mikrofonlardan sesleniyor olmaktan. Kapatmadan son olarak şu stüdyo kokusu kitabının kapağındaki gongun hikayesini de dinleyicilerimizle ne olur paylaşın.
Evet, aslında bu gong yıllarca, yani Jülide Gülizar, Zafer Ciresun ya da daha önceki Mübera Yetkinler, bunların hepsi bu gonga vurmak için bile beklemişler. Yani spikerlik sınavları kazanılmış, başlamışlar kadrolu
Kadrolarını
olarak.
almışlar.
Evet, stüdyoya girip beklerlermiş. Daha sonra gong vurma zamanının gelmesini beklerlermiş ve yaklaşık 5-6 ay sadece stüdyoda gong vururlarmış. Bu işte deneyimli spiker, diyelim ki işte Mübera Yetkin reklamları okuyor ya da işte haberleri okuyor, hava durumunu okuyor. Aralarda duruyor ve orada işte diyelim ki Mehpare Çelik gonga vuruyor. Aslında mesela bu gonga vurmanın tekniğinin de çok farklı, çok zor olduğunu söylüyor. Onun için 6 ay bunun deneyimini yaparlarmış. Düşünebiliyor
Evet.
musunuz? Yani mikrofon
İnanılır gibi değil
kazandın,
gerçekten.
geldin, spiker oldun, yok. Yani mikrofonu sana teslim etmezler. Mikrofonda konuşamazsınız. Hep anlatıyorlar, işte kitapta da var. Koşa koşa eve gelmiş mesela Jülide Gülizar. Mahalle, ben gong vurdum diye. Herkes gördüğümüz, duyduğumuz en iyi gong sesiydi filan. Ya o dönemler böyle bir şeymiş. Yani bir spikerin 10 yılda ancak bir
Yetiştiğini,
yayıncının
değil mi?
diyelim olabilir. Ama ben de diyorum ki bir yayıncı olarak eğer yaşayabiliyorsa, bir yayıncı olarak sürdürebiliyorsa o 10 yılı, işte o zaman yani araştıracak, sürekli takip edecek, günceli takip edecek, çok okuyacak, kitap okuyacak, parkları gezecek. Yani yayıncılar öyledir. Bizim çünkü saatimiz yok, değil mi? Mesai
Evet,
saati yok.
evet.
Sabahta, gece de, işte gecenin içinden de 2'lere kadar radyodayız. Cumartesi pazarımız yok, yine buradayız.
Bayram yok.
Bayramda herkes tatil,
Evet.
nereye gidelim diye düşünürken, ama biz yayıncılar mikrofonun başında görevdeyiz.
Evet.
Onun için bizler böyle çok bağlı kalmamalıyız. Yani parka gittiğimizde de biz orada program üretebiliriz. Bir sinema ya da kültürel, sanatsal etkinlikleri de takip etmek zorundayız. Yani o konuda biraz bizim daha rahat olmamız gerekiyor. Yani işte ben şu sinemaya gideceğim. Orada izlediği zaman o filmdeki anlatılanlar onun için en az 3 program konusu olur.
Ne kadar
Yani
güzel
o
anlattınız.
yüzden önemli yayıncılık.
Gerçekten çok önemli ve bir kez daha ben tüm dinleyicilerimiz adına size teşekkür etmek istiyorum ki böylesine güzel bir eseri bizlere sunduğunuz için.
Sağ ol.
Çünkü yayın çoğu zaman dinlenmediğinde o saniye, o saatte uçup gidiyor ama bu sözcükler hep bu kitabın içinde kalacak ve okuyanlarına hep yeni şeyler öğretmeye devam edecek.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ekip arkadaşlarınıza, size çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nde çok özel bir konuğu ağırladık. Emekli prodüktör ve aynı zamanda Stüdyo Kokusu isimli kitabın yazarı Haluk Gürkan Arı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bu kitabı bizlere sunduğu için ve TRT'ye verdiği emeklerden ötürü de kendi adıma, şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın? Onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar saydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Sarfettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın? Onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. habersizce alıp giderken, bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Göç yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi konusunda değerli hocamızla sohbet edeceğiz. Değerli hocam, Suriyeli kardeşlerimiz kendi illerinde veya kayıtlı oldukları illerde ikamet etmiyorlar mı?
Şimdi çoğunlukla ediyorlar tabii. Ancak son günlerde bu konuda epey hem basına yansıyan hem de işte tabii ki devlet makamlarını meşgul eden bir olay ortaya çıktı. Şimdi İstanbul tabii çekiciliği olan bir kentimiz malum. Yani iş bulma konusunda işte yaşam koşulları itibariyle belki daha avantajlı bir ilimiz. Birçok işte Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilmiş olan Suriyeli geçici koruma altındaki sığınmacılar yani ellerinden gelse hepsi İstanbul'a gidecekler. Tabii bunu İstanbul'un da bunu taşıma gücü yok, kapasitesi yok. Yani bu yanlış bir şey olur. Dolayısıyla illerimize dağıtılmış vaziyetteler. Ama işte bu dağıtıma kendilerince rıza göstermeyip işte otobüse binip ya da trene binip neyse İstanbul'a giden çok sayıda Suriyeli sığınmacı var. Bunlar İstanbul'da çalışıyorlar, yaşıyorlar. Tabii bir nevi kayıt dışı konuma düşüyorlar. Zaten yani kayıt dışına düşmeden çalışmaları da imkansız. Çünkü orada resmen kayıtlı değiller. Göç İdaresi, İl Göç İdaresi'nde kayıtlarının olması lazım. İçişleri Bakanlığımız bundan bir süre önce bir takım tedbirler almak suretiyle İstanbul Valiliği üzerinden bu Suriyelilerin işte kendi kayıtlı oldukları kentlere, illere dönmesini talep etti ve böyle bir uygulama başlatıldı. Bu uygulamanın başlatılması tabii biraz da kolay değil yani. Bir kere hem tespit edeceksiniz hem de bu insanlar öyle işte belli bir tarihe kadar kalkıp gidecekler. İşte gittikleri yerde nerede barınacaklar, nasıl çalışacaklar, ne edecekler. Dolayısıyla bu 20 Ağustos'a kadar bir süre verilmiş idi. Bu 20 Ağustos'a kadar verilen süreyi daha sonra İçişleri Bakanlığımız 30 Ekim'e kadar uzattı. Bu da tabii çok insani mülahazalarla yapılmış bir şey. Yani insanlara eziyet etmekten ziyade aslında konmuş olan bir kuralın işletilmesini sağlamak. Dolayısıyla 30 Ekim'e kadar bu Suriyeli kardeşlerimiz işte nereye gönderilmiş ve nerede kayda geçirilmişlerse o illere gitmek durumundalar. Şimdi bu çok tabii yani haklı bir uygulama fakat son dönemde özellikle Türkiye'nin bütün fedakarlıklarını göz ardı eden yani 40-50 milyar harcanmış belki daha fazla harcanmış işin başından beri 2011'den beri yani bu sözde Arap Baharı başladıktan ve Suriye iç krizi iç savaşı çıktıktan sonra yüz binlerce insan, milyonlarca insan ülkemize geldiler. Halen İdlib'deki durum ortada. Orada yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor ve bu 4 milyon insanın canını kurtarmak için hani Türkiye sınırına geldiğini düşünün. Yani bunun altından kalkmak da kolay değil. Gerçi Türkiye'nin kapasitesi fazladır. Yani elinden geleni yapar ama tabii ki olmaması gereken bir şey. Bütün bu fedakarlıklarımıza, bütün bu çabalarına rağmen Türkiye'nin özellikle Avrupa basınında çok aleyhte bir propaganda da göze çarpıyor son günlerde. Sözde tabii bunlar hepsi uydurma yani yanlış haberlere dayanan ve iyi niyetli olmayan bir takım söylemler. Türkiye'nin bu Suriyelileri, yani İstanbul'da oturan veyahut da işte ne bileyim Türkiye'nin başka yerlerine kayıt dışı olarak yaşayan Suriyelileri tutup özellikle işte rejimin bombardımanı altındaki İdlib'e sürdüğü şeklinde haberler çıktı. Yani bunları bir takım böyle Türkiye'de de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri aslında çıkardılar. Veyahut da işte bir yolunu bulup Türkiye'den Avrupa'ya gidip orada yaşamayı tercih eden, bu da kendi tercihleridir, bir şey söylemek mümkün değil. Ancak gittikten sonra da Türkiye aleyhine böyle bir takım beyanatlar falan veren bazı insanlar var, Suriyeliler yani, bazı göçmenler var, bu sığınmacılar. Onların işte söylemlerine dayanarak böyle haberler, Türkiye'yi karalayıcı bir takım şeyler çıkmaya başladı. Türkiye'nin böyle bir niyeti hiçbir zaman olmadı. Yani sınır dışı etmek gibi. Yani bu konuda insan haklarına gerçekten riayet eden ve birçok başka ülkeyle mukayese edildiği takdirde kesinlikle o mukayesenin içine sokulmaması gereken tek ülke Türkiye'dir yani. O bakımdan mesela işte geçenlerde biliyorsunuz Akdeniz'de 150 tane göçmeni nasıl paylaşacağını şaşırdı Avrupa Birliği ülkeleri yani. Olacak şey değil. Bir gemide mahsur kaldılar. İtalya'nın Lampedusa adasına çıkmak istediler. İtalyan hükümeti müsaade etmiyor. Zaten İçişleri Bakanı da aşırı sağcı, böyle ırkçı bir adam, Salvini falan. Şimdi bunlar sonunda işte İspanyol hükümeti alayım dedi. Almanlar devreye girdiler. İşte bir 50 tane de biz alırız falan. Yani bu şekilde. Şimdi düşünebiliyor musunuz bizdeki rakamları yani? 4,5 milyonlardan falan söz ediliyor yani, az değil. Ve şu anda İdlib'ten Türkiye sınırına doğru yönelip gelen, sınırımızın dışında kalmakla birlikte Türkiye'nin koruması altında olan yüz binlerce insan olduğu biliniyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bunları falan böyle sınır dışı edip de üstelik de ölüme terk etmesi söz konusu olamaz.
Amaçları ne böyle haberleri çıkarmakta?
Yani bu tabii çok derinde bir olay. Yani fırsat buldukça işte Türkiye'nin böyle ithamlarla karşılaştığını görüyoruz her alanda. Yani akla gelebilecek dünya sahnesinde bir adım attığınız vakit işte bunun birçok sebebi olabilir. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramadan efendim işte Ege'deki duruma, ondan sonra ne bileyim aklınıza gelebilecek her şey. Veyahut da işte Suriye'nin kuzeyindeki koridorun kurulması çabalarına Türkiye'nin. Bakıyorsunuz böyle zamanlarda, bu tür siyasi gelişmelerin olduğu zamanlarda bu tür ithamlar ve propagandalar artıyor Türkiye'ye karşı. İşte her fırsatı değerlendiriyorlar doğrusunu isterseniz. Bu doğru değil. Yani şimdi ben Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin büyük bir kısmının zannediyorum 80-90 bini de vatandaş olmuş vaziyette. Bunlar ama genellikle iyi yetişmiş insanlar. Dolayısıyla yani Türkiye toplumuna, Türk toplumuna bilgileriyle, becerileriyle, eğitimleriyle katkıda bulunabilecek kişiler. Ve bunlar tabii burada yerleşik vaziyetteler. Şimdi işte 330 bini gönderilmişti, gittiler. Güvenli bölgelerde yaşıyorlar. Yarın öbür gün o güvenli bölge, o koridor Suriye'nin kuzeyinde oluştuğu takdirde yine bir şimdiden bir rakam söylemek mümkün değil ama önemli sayıda Suriyeli sığınmacının oraya gidip kendi vatanlarında yaşamayı tercih edeceklerini düşünüyoruz yani. Bütün bunlar ama zorla yapılan işler değil. Yani Türkiye kimseyi zorla bir yere göndermiyor. Evet. Böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir uygulamamız hiçbir zaman olmadı. Bu da tabii sevindiricidir. Bir kere insan hakları açısından sevindiricidir. Bir de yani aynı zamanda da tabii kızdırıcıdır bir parça. Sinirlerimizi bozuyorlar. Çünkü diyorlar ki siz böyle yapıyorsunuz. Halbuki öyle bir şey yapmıyoruz. Tamamen tersi yani. Aksine insanlara işte kucağını açmış, ekmeğini paylaşan bir ülke burası.
Değerli hocam, peki illere gönderilecek dediniz. Bir ilde en fazla ne kadar Suriyeli sığınmacının bulunması öngörülüyor? Şu öyle, anda ne kadar var?
Öyle bir rakam yok herhalde. Şimdi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımızın son derece başarılı işler yaptı son yıllarda. Çok yeni kurulmuş olmasına rağmen yani 2013'ten sonra. Bu üstelik de kurulduğu vakit birdenbire önünde son derece mühim bir hadise buldu. Nedir? İşte Suriyeli göçü yani. Yani amaç çok daha önceden başlanmıştı, kurumsal altyapının hazırlanması, ama Suriyeli göçünden evvel başlamıştı. Yani birdenbire böyle bir olayla karşı karşıya kalınca düşünebiliyor musunuz? Tam olarak örgütlenmemişken dünyanın en önemli ve en yoğun işte sığınmacı akımıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Fakat son yıllarda son derece başarılı oldu. Mesela hiç kayda girmemiş Suriyeli kalmadı mesela. Herkesin kaydı var Türkiye'deki. Kurumlar arasında da ciddi bir koordinasyon sağlandı. Çalışma izinleri veriliyor. İşte eğitim, sağlık, bir takım hizmetler gerçekleştiriliyor ki kaldı ki bunlarla ilgili olarak da müthiş bir tezvirat var. Yani Türkiye içinde de var. Ve maalesef sanki hani insanın dili varmıyor ama bazı eleştiriler ırkçılığa varacak şekilde yani değerlendirilebilir. Tabii bunun olmaması lazım. Halkımız da pek fazla aslında itibar etmiyor bu söylemlere falan, ama genelde bu insanlar burada böyle işte zor durumda oldukları için kalktılar geldiler ve Türkiye bu konuda da üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Üzerine düşeni yapmayanlar var tabii. Yani uluslararası toplum aslında gereken desteği Türkiye'ye hiçbir zaman göstermedi tam anlamıyla. Bir geri kabul anlaşması yapıldı Avrupa Birliği ile. O geri kabul anlaşması şu anda askıya alınmış vaziyette ama Türkiye'ye Suriyelilere harcanmak suretiyle, yani Türkiye'ye değil de Suriyelilere verilecek olan işte 2x3 milyar avroluk bir meblağ vardı. Daha birinci 3 milyarlık avronun ancak işte belki yarısını biraz aştılar, yani vermediler tam olarak falan. Dolayısıyla Türkiye bütün bunları sineye çekip üstelik de gereğini yapan bir ülke. Dolayısıyla bunları burada böyle söylemekte yarar olduğu kanaatindeyim. Çünkü hem iç kamuoyumuz bazı yanlışlardan etkileniyor. Mesela zannediyorlar ki işte Suriyelilere maaş veriliyor falan. Abi yok öyle bir şey. Çok 100 lira mı 120 lira mı öyle bir şey. O da Avrupa Birliği'nin işte o verdiği paradan. Yani. Dolayısıyla böyle işte tabii bu propagandaların da tılsımına böyle pek karışmamak ve kapılmamak lazım. Yurt dışında da kullanılıyor sonra bunlar, biliyor musunuz? Aynı şekilde mesela son zamanda Avrupa basında ben çok rastladım. Türkiye ilk başta bunlara iyi davranıyordu ama şimdi artık sınır dışı ediyor. Yok kötü davranıyor. Halk artık bunları istemiyor falan şeklinde yayınlar yapıyorlar. Tabii hem itibarımızı zedeleyici hem yanlış hem de üzücüdür yani. Evet. Yani daha ötesi yok.
Evet, şimdi Suriyeli kardeşlerimiz o kayıtlı oldukları illere gönderilmesi 30 Ekim'e kadar sağlanacak, evet, dediniz. Evet. O 30 Ekim'den sonra süreç nasıl işleyecek?
Yani bundan sonra müsaade etmemek lazım. Yani kalkıp gidip, çünkü bu bir kontrol mekanizması gerektiriyor ki o kontrol mekanizmasını yapabilecek, işletebilecek kapasiteye sahip şey, göç idaresi. Dolayısıyla yani bundan sonra herhalde o şimdi tahmin ettiğimiz gibi olmayacaktır. İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması var. Bir de kayıt dışı göçmenler var. Yani bunların çoğu Suriyeli'den ziyade başkaları da olabilir. Afgan falan da olabilir. Afganistan'dan da çünkü ciddi bir akım var. 16 bin kayıt dışı göçmenin geri gönderilmek üzere merkezlere, belli merkezlerimiz var Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, oralara gönderildiğini ifade etti İstanbul Valiliği. Bu da önemli bir rakam. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın 150 kişi için bir sürü Avrupa Birliği üyesi ülke neredeyse böyle tartışıyor, bir türlü karar veremiyor 150 kişi için. Burada bizim İstanbul Valiliği'nin bildirdiği rakam, kaçak diyelim hani tırnak içinde. Kaçak lafı pek kullanılmıyor artık. Düzensiz göçmen diyoruz da. Bu 16 bin kişiden söz ediyor. Yani bu ne kadar farklı bir dünya, değil mi? Ve Türkiye bu kadar büyük bir yükün altında aslında ezilmedi. Ezilmedi. Bu da sevindirici bir şeydir.
Hep bizim o gerçekten sevgi dolu kalbimiz, yüreğimiz, evet, ve aynı zamanda misafirperverliğimiz ve öyle her olma, zaman mazlumun yanında olma düşüncemiz.
Evet, evet, yani bizim şeyimize, mizacımıza, tabiatımıza, evet, uygun bir şey yaptık.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız Göç Yolları köşemizde bizlerle birlikteydi. Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi konusunda güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.